Ayrım 20.
16. yüzyılın başında İspanyol kralının hizmetinde bir Portekizli olan Magellan, Uzak Doğu'nun güneybatı yolunu keşfetti ve Atlantik'in Pasifik ile birleştiğini tanıtladı. Bu, dünyanın tarihte ilk kez deniz yoluyla dolaşılmasıydı. İspanyol fatihleri Meksika Azteklerinin ve Perulu İnkalaların zenginliklerini ceplerine indirdiler. Onların yüksek uygarlıklarını silip süpürdüler. Daha sonra askeri üstünlükleriyle ve Katolik misyonerlerin yardımıyla güçlenen fatihler Orta ve Güney Amerika'nın büyük bir bölümüne el koydular. Fiyatlarda devrim. Sömürgelerin ölçüsüz yağmalanmasının Batı Avrupa, İspanya ve en çok da Portekiz ekonomisi üzerinde beklenmedik etkileri oldu. Şöyle ki, Amerika madenlerinin köle el emeğiyle değerlendirilen altın ve gümüşün mal olduğu fiyat, Avrupa'da para olarak tedavülde bulunan değerli madenlerinkinden düşüktü. Bu en gerekli maddelerin fiyatını birdenbire yükseltti. Bundan ilk zarar görenler, pazardan kopmuş olan yoksul köylülerle kent işçileri oldular. İspanyol ve Portekizlerden sonra bir süre Hollanda ve İngiliz tüccarları yeni topraklar aramak üzere yollara düştüler. 1505 yılında Hollandalılar ilk kez Avustralya adını alacak olan yeni bir kıtanın kıyılarına vardılar. Fransa'da kendi payına sömürge fetihleri yoluna koyuldu. Kuzey ve Güney Amerika'da bir dizi topraklara el koydu. Sömürgeleri sömürme sistemi. Basit anlamıyla yağmanın dışında fatihler sömürgeler için tam bir sömürge sistemi kurdular. Hollandalılar daha sonra da İngilizler tarafından yaratılan Doğu Hindistan şirketleri herkese bilinen bir ün kazandılar. 17. yüzyılda İngilizler Hollandalı meslektaşlarını Hindistan'dan çıkarmayı başardılar. Buna karşılık Hollandalılar da İngilizlerin ele geçirmeye çalıştıkları Endonezya'da üstünlük sağladılar. Başlangıçta sömürgeciler özellikle eşdeğer olmayan değişimlere başvurdular. Sonra gitgide silaha sarıldılar. Hindistan ve Endonezya sömürge haline geldi. Afrikalıların insanlık dışı sömürülmesi Amerikan sömürgelerinde başladı. Yüzlerce ve binlerce insan kölelik zincirine vuruldu ve abonoz tüccarları tarafından Kuzey ve Güney Amerika'ya doğru yola çıkarıldı. Orada büyük tarım işletmelerinde, plantasyonlarda Afrikalı köleler emekleriyle büyük toprak sahipleri yararına çok büyük zenginlikler yarattılar. Yeni toprakların fethi ve soyulması, önemli bir miktarda zenginliğin akması Avrupa'da kapitalist ekonominin ilerleyişini hızlandırdı. 2. Toplumsal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi. Ulusların ortaya çıkışı. Kapitalist ilişkilerin ortaya çıkışı ve ilerlemesi Avrupa'nın toplumsal ve siyasal düzeni üzerinde olağanüstü bir etki yarattı. Halkların biçimlenmesi daha ilkel topluluğun dağılıp parçalanması ile birlikte başladı. Halk tarihsel evrim bakımından klan ve kabileden daha çok evrim geçirmiş bulunan bir varlıktır. Gelişmiş köleci ilişkilerin bulunduğu ülkelerde halklar köleliğe koşut olarak cisimleşmeye başladılar. Toplumsal gelişmenin köleci evreyi atladığı yerlerde feodal ilişkiler sistemiyle birlikte oluştular. Daha ileri feodalite çağında bu süreç Avrupa Asya'nın birçok ülkelerinde şu ya da bu biçimde sonuçlanmıştı. Kapitalist ilişkilerde ilerleme var olan halklardan başlayarak ulusların birliklaşması olayını doğurdu. Bu ekonomik birliğin ve devletlerin siyasal merkezileşmesinin sonucuydu. Ülkenin ayrı ayrı bölgeleri arasında ekonomik bağların güçlenmesi, dillerin ve ulusal uygarlıkların oluşmasına elverişli koşulları yaratıyordu. Uluslar kapitalist üretim ilişkilerinin ilerlemesinden doğdular. Başka bir deyişle bu biçimde kurulmuş olan uluslar bağlar burjuva bir nitelik taşıyordu. Nüfusun bütün sınıf ve tabakaları ulustan sayılıyordu. Ama ekonomik ve siyasal bakımdan burjuvazi egemen sınıf olduğu için oluşum halindeki uluslar da burjuva ve bir nitelik alıyorlardı. Bu gözlem ideoloji içinde geçerlidir. Burjuvazinin ve proletaryanın oluşması. Soylular ve rahipler sınıfı dışında kalan Fransa'da 3. tabakanın tiers etat genel yığınından kendisini sıyrılmış olan burjuvazinin sağlamlaşması ulusların ortaya çıkma sürecine bağlıydı. Bu şu anlama geliyordu ki yeni bir sömürücü sınıf doğuyordu ve ona koşut olarak onun uzlaşmaz karşıtı olan bir sınıf proletarya gelişiyordu. Proletaryanın evrimi birçok aşamalardan geçti ve ancak evrim yolunda ilerlemiş bir kapitalist oğlumun bağrında mekanik üretimin gelişmesi döneminde böyle bir sınıf olarak ortaya çıkıyor. Kendi kendine sınıf olmaktan çıkarak kendisi için sınıf, kendi çıkarlarının bilincine varmış ve o çıkarlarını burjuvaziye karşı savaşım vererek savunmaya hazır olan bir sınıfa dönüşüyor. Mutlakiyetçi feodal monarşi. Kapitalist ilişkilerin ilerlemesi feodal soyluları kendi sınıfın egemenliklerine yeni bir biçim vermek zorunda bıraktı. Bu biçimin mutlakiyetçi feodal monarşi olması gerekliydi. Feodal senyörler sınıfı üretimdeki ilerlemeyi kendi çıkarları için kullanmaya bakıyordu. Kendisini tehdit eden kapitalizm tehlikesinden habersiz olan senyörler sınıfı başlangıçta burjuvaziyi destekledi. Ekonomik evrim belli bir noktaya dek soylularla burjuvazi arasında soyluların egemen durumlarını korudukları bir ittifakı zorunlu kılıyordu. Bir feodal ne denli büyük olursa olsun tek başına kendi yurtluğuna komşu topraklar üzerinde kurulmuş olan kapitalist işletmeleri kendi iradesine boyun eğdiremiyor ve kendi çıkarına kullanamıyordu. Her yana davludak salmış yönetim aygıtı ile yalnız feodal devlet bu işin üstesinden gelebilecek güçteydi. Kapitalist işletmelerden aldığı vergilerle iktidardaki sınıf şu ya da bu şekilde ticaret ve sanayiden çıkarlar sağlıyordu. Zaten bir yönetim aygıtını ve büyük bir orduyu ayakta tutma harcamaları gittikçe artan meblağları gerektiriyordu. O denli ki feodal soylular vergilerin ve devletin başka gelir kaynaklarının arttırılması ile çok ilgiliydiler. Feodal rant genelleştirilmiş ve merkeze bağlanmış bir rant görünümü aldı. Böylece feodal sınıfın ekonomik gereksinmeleri, bürokratik aygıtı daha da fazla merkezileşmeye götürüyordu. Bu son olgu sınıflar arasındaki çelişkilerin derinleşip keskinleşmesinden ileri geliyordu. Çünkü burjuvazinin ekonomik gücünün artması, köylünün ve kentli yoksul nüfusun sömürüsünü ağırlaştırıyordu. Feodal monarşinin en büyük kaygısı emekçilerin hoşnutluğunun önüne geçmekti ve örneğin İngiltere'de topraklarından kovulan köylülerin ayaklanmalarını zalimce bastırıyordu. Rusya'da soylular 18. yüzyıldaki Emelyan Pugaçev'in yönettiği köylü isyanını güçlükle bastırdılar. 3. Yeni ideolojik olaylar. Rönesans'ın kültür ve ideolojisi. 14. ve 15. yüzyılda İtalyan kentlerinde kapitalist ilişkilerin hızla gelişmesi ideoloji alanına yansıdı. Rönesans'ı doğurdu. Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans terimi, eski uyarlığın dirildiğine inanan ilk burjuva ideologlarının buluşudur. Oluşum halindeki kapitalist üretim, doğanın incelenmesi üzerine ilgiyi kamçılıyordu ve böylelikle 15. yüzyılın sonlarına damgasını vuran bilimlerin ve tekniklerin bir ok hızıyla ilerlemesine yardım ediyordu. 16. ve 17. yüzyıllar bilimler için büyük bir dönüm noktası oldu. Din dogmalarına karşılık deneyimlere dayanarak doğanın incelenmesine başlandı. Doğa yasalarının tanınması konusunda büyük başarılar gerçekleştirildi. Bilimsel buluşlar eski feodal ve dinsel anlayışlara karşı yürütülen amansız bir savaşın pahasına açıklanabildiler. Yeni bir dünya anlayışı manevi ve ruhsal yaşamın her alanına bilim, edebiyat ve sanatlara biçim veriyordu. Bu büyük bir ideolojik devrim oldu. Rönesans'ın büyük devleri vardı. Ressam, matematikçi ve mühendis Leonardo da Vinci 1452-1519, kimsenin erişemediği ressam ve heykelci Michelangelo Buonarroti 1475-1564. O çağdaki dünya uygarlığının öteki ustaları arasında ressam Santi'yi 1483-1520, ressam Titien'i 1477-1576, Ozan Ariosto'yu 1474-1533 ve yazar Rabelais'i 1494-1553 anmak yerinde olur. Rönesans'ın öncüleri kendi ideolojik akımlarına hümanizm adını verdiler. Bununla yeni uygarlığın laik niteliği ve bu uygarlığın feodalite ve din engellerinden kurtuluşunu belirtmek istiyorlardı. Hümanistler bir insan olarak kişinin değeri üzerinde önemli duruyorlar. Ama yükselmekte olan kapitalizmin bu ideologları aşırı dereceye götürülen bir bireyselciliği her ne pahasına olursa olsun kişisel başarıya ulaşma isteğini övmekteydiler. Başka bir deyişle onlar Burjuva türedisinin türküsünü söylüyorlardı. Bu bakımdan İtalyan düşünürü Maquiel'in 1469-1527 siyasal anlayışları çok anlamlı oldu. Maquiel, Prince adlı kitabında özellikle şunu öğretiyordu. Kişisel amaçlara ya da kastının amaçlarına ulaşmak için bütün çareler, zor, hile, kalleşlik, sözünü tutmama, yalan, ikiyüzlülük hepsi mubahtır. Bunun içindir ki Rönesans'ın Burjuva Hümanizmi, proletaryanın tarihin en devrimci sınıfının açıkladığı, bütün insanlık ölçüsündeki gerçek hümanizmden temelden ayrılır. Reform. Katolikliğe feodal toplumun ideolojik temeline karşı savaşım verirken, burjuvazi sömürücü bir sınıf olarak dinden vazgeçemezdi. Onun için amaç olarak dini ve kiliseyi tümüyle ortadan kaldırmayı değil, bunları iyileştirmeyi, yani Katolikliği yeni bir dinle değiştirmeyi ileri sürüyordu. Böylece genç burjuva sınıfının anlayışlarını ve çıkarlarını daha iyi yansıtan Protestanlık ortaya çıktı. Yüzyıllar boyunca Katolik Kilisesi tarafından hazırlanıp kotarılmış dogmalar ve ayin yöntemleri aldatmaca ve iman edenlerin bilinçsizliği üzerine kurulmuştu. Dogmalar ve ayin yöntemleri emekçilerin kuşkulanılmayan din duygularına dayanıyor, egemen feodal senyörler sınıfının amaçlarına, yani halk yığınlarının köleleştirilmesi amaçlarına büyük ölçüde yanıt veriyordu. Ticaret için üretimin olduğu gibi kapitalist ilişkilerin ilerlemesi, köylülerin kişisel bağımlılıktan kurtulmaları, kentlerde nüfusun artmasına ve kültür düzeyinin yükselmesine neden oluyordu. Bunun içindir ki yeni tarihsel koşullar içinde genişlemekte olan burjuvazi, kendisini daha ince dogmalar yaratmak, halk yığınlarını uyutmak için Katolik Kilisesi'nin kullandıklarından daha elverişli yöntemler ve kendi egemenliğini güvenlik altına almak için daha geçerli çareler bulup hazırlamak zorunda gördü. Dinin ve kilisenin reformcuları, feodal Katolikliğin birçok dogmalarını ve ayin yöntemlerini kaldırıp atıyorlar ve dinin bir içe kapanışını yansıtan yeni dogmalar benimsiyorlardı. Kilisenin gözle görülür kurumları son derece basitleştirilmişti. Hatta dinsel şatafattan vazgeçilmesi ve mütevazi bir kilise yaratılması isteniyordu. Protestanlar kutsal kitapçıları gerçeğin tanınmasının biricik kaynağı olarak kabul ediyorlar, Papa'nın yanılmazlığını kabul etmiyorlardı. Almanya'da Reform 1524-1525 Büyük Köylü Savaşı. Almanya reformun yurdu oldu. 1524-1525 reform hareketi ve Büyük Köylü Savaşı, burjuvazinin feodaliteye karşı ilk önemli kavgası ve ilk reform hareketi oldu. 15. yüzyılda ve 16. yüzyılın başlarında Almanya'da kapitalist ilişkiler sanayinin çeşitli dallarında kendilerini gösteriyorlardı. Ama bazı kentlerin ve bazı ülkelerin ekonomisindeki hızlanma, diğer kent ve ülkelerdeki durgunluk ve geri kalma ile birlikte gidiyordu. Bu feodal ufalanmanın ve bölünmenin sonucu olmuştu. Kırda gericiliğin ve köylülerin feodal senyörler tarafından sömürülmesinin ağırlaşması kapitalist ilişkileri engelleyen ögelerden biri oldu. Bu son durum kırda sınıf savaşımını şiddetlenmeye doğru götürüyordu. 16. yüzyılın ilk yıllarından başlayarak Güneybatı Almanya'da devrimci köylülerin ayakkabı adı ile tanınan gizli örgütleri kurulmuştu. Örgütlerin üyeleri kiliseye ve manastırlara ait topraklara el konmasını, feodal angaryaların kaldırılmasını istiyorlardı. Köylüler aynı zamanda ülkenin küçük parçalara bölünmesinin durdurulması ve merkezileşmiş bir devlet kurulması isteminde bulunuyorlardı. Kentli yığınlar da onları destekledi. Böylece yoksul köylü ve kentlerden birleşmiş bir devrimciler örgütünün temelleri yaratılmış oldu. Radikal burjuvalar da bu gizli derneklerin eylemine katılıyorlardı. Küçük soyluların bir bölümü, şövalyeler de büyük feodal senyörlerin hükümranlığından ve Almanya'nın küçük küçük parçalar halinde bölünmesinden hoşnut değillerdi. Bütün bu muhalefet grupları ruhban sınıfına ve genel olarak Katolik Kilisesi'ne karşı hınç ve tiksintiyle birbirlerine kenetlenmişlerdi. Katolik Kilisesi Almanya'da bir büyük feodal toprak sahibiydi. Aynı zamanda kendileri de birer feodal senyör olan ve günahların cezasını bağışlayan papalık hoşgörüsünün ve iyiliğinin satıcıları, kilise prenslerinin aracılığıyla büyük meblağlar papalığın hazinelerine akıyordu. Reform hareketi bir yığın hareketi niteliği aldı. Hareket 31 Ekim 1517'de kilisenin günah bağışlamalarına karşı Luther'in 95 tezinin kamuya bildirilmesiyle başladı. Alman halkının başlıca varlıklı çevrelerine seslenen Luther, onları Katolik rahiplerinin Almanya'daki etkilerine karşı enerjik bir savaşıma çağırdı. Halk yığınları Luther'in dinsel formüllerinde kendi toplumsal istemlerini buluyorlardı. Onlar için reform en başta toplumsal kurtuluş anlamına geliyordu. Ateşli devrimci Thomas Müntzer halk açısından reform anlayışının yorumcusu, köylü savaşı döneminde ortaya çıkan köylüler ve plebyenler kampının en büyük siması oldu. Reform yayıldıkça başlangıçta Luther'in çevresi gruplaşmış olan muhalefetin birleşik kampı dağılıp parçalanmaya başladı. Luther'in kendisi de Alman halkının devrimci tabakaları ile ilişkilerini kopardı. Thomas Müntzer halk yığınlarının kılavuzu oldu. Onun için iman, aklın uyandırıcısı olmaktan başka bir anlama gelmiyordu. Müntzer, ayaklanmış bir halkın gerçekleştireceği büyük bir toplumsal devrim fikrini kafasında kurup geliştiriyordu. Geleceğin toplumsal düzeninde ne sınıf ayrılıkları, ne toplumun üyelerine yabancı bir özel mülkiyet, ne de bir devlet gücü olacaktı. Bunlar komünizm fikirlerinin sağlam habercileriydi. Şurası kendiliğinden bellidir ki, Müntzer'in kendisi için bile oldukça bulanık olan bu ideal, geniş halk yığınları tarafından anlaşılamazdı. Devrimci hareket genişledi ve 1524'te açık bir savaşıma, büyük bir köylü savaşımına dönüştü. Egemen sınıfın bütün güçleri halka karşı birleştiler. En sonunda feodal prens ve senyörler, atlı kuvvetlerin ve topçuların yardımıyla köylü birliklerini ezdiler. Mayıs 1525. Köylülerin yenilgisi geniş bir toplumsal hareket olarak reformun da yenilgisi oldu. Almanya'daki burjuva devrim girişimi kapitalist üretime geçişte daha ilk adımlarını atmakta olan burjuvazinin kararsızlığı, korkaklığı ve ekonomik zayıflığının sonucu olarak başarısızlığa uğradı. Ama köylü reformunun ve savaşımının çok önemli yankıları oldu. Feodal düzene bütün Avrupa ölçüsünde bir darbe indirildi. Reform fikirleri burjuva biçimde gelişmeye devam ediyordu. Protestanlığın yayılması. Protestanlık ruhu klasik çizgileriyle Cenevreli Jean Calvin'in öğretisiyle somutlaştırıldı. Calvin, her insanın yazgısının daha dünyanın yaratılışından önce Tanrı tarafından belirlendiği alın yazısı dogması ve herkesin mesleğindeki başarısıyla Tanrı'nın sevgili kulu olduğunu kanıtlayabileceğini ifade ediyordu. Calvin, tüccarların ve iş adamlarının görevlerinin elbette ki olabildiği ölçüde zenginliklerini arttırmak olduğunu, çünkü Tanrı'nın bile başkalarının yönetimini onlara emanet ettiğini vaaz ediyordu. Böylelikle ücretli el emeğinin sömürülmesi, Kalvanistler'de onlardan sonra da öteki Protestanlar'da sofuca bir hareket oldu. Protestan dini kapitalizmin hızla gelişmekte olduğu bütün Avrupa ülkelerinde yayılıyordu. 4. 16. yüzyılda Hollanda'da burjuva devrim. Devrimin zorunluluğu. İlerlemekte olan üretici güçler, çökmekte olan feodalitenin üretim ilişkileriyle gittikçe daha keskinleşen, çelişkili bir hale girdiler. Ama kapitalist ilişkiler, feodalitenin siyasal kurumları, en başta feodal devlet saf dışı edilmeksizin kendilerini kesin olarak kabul ettiremezlerdi. Bu saf dışı etme işi ise barışçı bir evrimde yapılamazdı. Onun için feodal siyasal rejimin devrim yoluyla ortadan kalkması toplumsal gelişmenin bir zorunluluğuydu. Almanya'da dönüşüm ve köylü savaşı burjuva devrimin talihsiz bir ilk girişimiydiyse, ikinci girişim Hollanda'daki İspanyol egemenliğine karşı bir ulusal kurtuluş savaşı haline alan 1566-1609 burjuva devrimi oldu. 16. yüzyılın başında Hollanda. 17 Hollanda eyaleti bugünkü Belçika topraklarını, Fransa, Lüksemburg ve Almanya'nın kuzey kısımlarını içine alıyordu. 13. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasındaki dönemde Hollanda ekonomik bakımdan gelişmiş bir ülkeydi. 15. yüzyıldan 16. yüzyıla geçerken bu eyaletlerin ekonomisi değişikliklere uğradı. Bu değişiklikler eyaletlerin hızla gelişmesinin nedeni oldular. ve toplumsal ilişkilere ve ülkenin siyasal yaşamına damgalarını vurdular. İşte bu dönemde feodal ilişkilerin dağılıp parçalanması ve aynı zamanda sermayenin ilkel birikimi süreci Hollanda'nın siyasal ve ekonomik gelişmesini daha kesin bir biçimde etkilemeye başladı. Loncaların gerilemesi ve kapitalizmin gelişmesi. Lonca üretimi gittikçe önemini yitiriyordu. Örneğin loncaya bağlı en büyük kumaş sanayisi merkezlerinden biri olan Ypres'te 1517'den 1545'e kadar işler durumda olan dokuma tezgahlarının sayısı 600'den 100'e düşmüştür. Dağınık ya da merkezileşmiş kapitalist manufaktürler daha önemli bir rol oynamaya başladılar. Yeni üretim dallarında en başta büyük sanayi merkezlerinde birdenbire ortaya çıkıverdiler. Valencia'da, Mons'ta, Hanscoote'de merkezileşmiş dokuma manufaktürleri ortaya çıktı. Sabun ve şeker sanayileri başlangıçta dokumacılık loncalarıyla bir arada yaşadıkları Anvers'te kuruldu. Namur ile Liège eyaletlerinde maden sanayi ve madencilik gelişiyordu. Hollanda'nın kuzey eyaletlerinde gemi yapımında, balıkçılıkta, tereyağı, bira ve bunun gibi imalatında kapitalist ilişkiler egemen olmaya başladı. İç ve dış ticaret çok genişledi. Ülkede başlıca merkezleri güneyde Anvers, kuzeyde Amsterdam olan kapitalist bir iç pazar oluşuyordu. Bu kentlerden Anvers 16. yüzyılın ortalarında en büyük ticaret ve kredi merkezi haline geldi. Ama kapitalist ilişkiler eşit olmayan bir biçimde gelişiyordu. Her şeyden önce kuzey eyaletlerinde Hollanda ve Zelanda'da yayıldılar. Birçok güney eyaletlerinde feodal ilişkiler varlıklarını sürdürüyorlardı. Kapitalist ilişkilerin gelişmesi, uzlaşmaz karşıt sınıfların, burjuvazi ve proletaryanın ortaya çıkmasıyla birlikte gidiyordu. Mülksüzleştirilmiş köylüler ve zanaatçılar proleterlerin sayısını arttırıyorlardı. Feodal soyluluk ve ulusal boyunduruk. Ülkenin siyasal yaşamının kilit noktalarını ellerinde bulunduran feodal soyluluk, kapitalizmin ilerlemesini ve burjuvazinin ileriye doğru atılımını engelliyordu. Soyluların güney eyaletlerinde büyük bir etkileri vardı. Hollanda burjuvazisi siyasal bakımdan kötü örgütlenmişti ve kendi sınıf çıkarlarının adam akıllı bilincinde değildi. Dinsel fikirler, Kalvinizm, burjuvazinin siyasal anlayışını dile getiriyordu. Feodal soyluluk yabancı istilacılarla İspanya prensleriyle ittifakını sağlamlaştırmaya bakıyordu. İspanyol mutlakiyetinin boyunduruğu özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısında 1556'da yani İmparator Charles V'in Şarklen'in oğlu Philip II'nin İspanyol tahtına gelişi tarihinden sonra ağırlaştı. İmparatorluğun parçalanışından sonra Hollanda Philip II'nin payına düşmüştü. Yeni kralın iktidarı askeri birliklere ve Katolik kilisesine dayanıyordu. Bütün halk İspanyol mutlakiyetine ve Katolik kilisesine kin duymaya başladı. Sonunda 1566'da bu kin geniş bir halk hareketi olarak billurlaştı. Hollanda soylularının bir bölümü de bu harekete katıldı. Hollanda Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Hollanda devriminin anlamı. Burjuvazi kuzey eyaletlerinde daha ileri gitmiş ve daha iyi örgütlenmişti. Bunun içindir ki burjuvazinin temsilcileri 1579'da Utrecht Birliği adı verilen birliği kurduktan sonra zaferi elde ettiler. 1581'de kuzey eyaletlerinin La Haye'de toplanmış olan delegeleri Philip II'nin tahttan indirildiğini ilan ettiler. Birleşik Krallık ya da Hollanda yeni ortaya çıkan ve kesin olarak 1609'da kuruluşunu tamamlayan devlet Avrupa'da ilk burjuva cumhuriyeti oldu. İlerici anlamlarına karşın Hollanda devrimi ve onu izleyen burjuva devrimler insanın insan tarafından sömürülmesini ortadan kaldırmıyordu. Ancak feodal soyluluğun egemenliği yerine burjuvazinin egemenliğini getiriyordu. Hollanda devriminin zaferinin gerçek yaratıcıları halk yığınlarıydı. Bu başarı sağlamış ilk burjuva devrimdi. Ama Avrupa olaylarının daha sonraki evrimi üzerindeki etkisi sınırlı oldu. 16. yüzyılın ortalarında İngiliz burjuva devrimi, özellikle 18. yüzyılın sonunda Fransa devrimi, sözcüğün geniş anlamıyla burjuva düzeni çağını aştılar. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü ibb.gov.tr 0212 417 2546 0212 417 1925.